Ayrım 35.
Sayfa 362. Kanlı çarpışmalardan sonra Yankiler uzaklaştırıldı. Ama Konfederasyon askerlerinin ellerinden daha fazlası gelmiyor, Yankileri izleyemiyorlardı. Biraz dinlenebilmek için Allah'a dua ediyorlardı. Bu beklentileri boşa çıktı ve ateşkes yapılmadı. Sherman, sarsılmaz, etkilenmez bir güçle tekrar ilerlemeye başladı. Artık Yankee ordusu, Konfederasyon askerlerini dört bir yandan kuşatıyordu. Böylece Güney ordusu demir yolunu savunmak için geri çekilmek zorunda kalıyor ve Sherman da adım adım ilerliyordu. Güneyli askerler yürürlerken uyukluyorlardı. Ordunun büyük bir bölümü perişan haldeydi. Askerler yorgunluktan ve uykusuzluktan düşünme yeteneklerini tamamen kaybetmişlerdi. Ama bir ara ayıldıkları zaman bütün bu olumsuzluklara rağmen ihtiyar Joe'ya güven duyuyorlardı. Geri çekildiklerini biliyorlardı ama savaş disiplinini kaybetmiyorlardı. Güney'in cepheleri tutmaya ve Sherman'ın çevirme harekatını önlemeye yetecek kadar askeri yoktu. Yankiler savaşı sürdürmeye karar verdikleri zaman daima üstün çıkıyorlardı. Bu geri çekilme nasıl sonuçlanacaktı? Kimse bu sorunun cevabını bilemiyordu. Yalnız ihtiyar Joe ne yaptığını biliyordu. Bu da Güneyli askerler için tek umuttu. Geri çekilmeyi başarılı biçimde yaptırmış, çok kayıp vermemişti. Üstelik Yankilerin ölü ve yaralı sayısı çok daha büyüktü. Bir yük vagonunu kaybetmişler ve kaçarlarken dört topu bırakmak zorunda kalmışlardı. Yankee ordusunun arkasında daima bir tren bekliyordu. Bunu henüz kaybetmemişlerdi. Cephenin bütünle yapılan süvari saldırılarına ve çevirme harekatlarına rağmen Sherman henüz üstün gelememişti. Tren bir güç simgesi. Vadi boyunca yılan gibi kıvrılan ve Atlanta'ya doğru inen bu ince çelik kurdele işte hala Güneylilerin elindeydi. Askerlerin biraz uyumak için yattıkları yerden rayların parladığı görülüyordu. Sıcak havada yorgunluktan ve ölüm korkusundan yumulmuş olan gözler, güneşin raylardan yansıyan ışınlarıyla tamamen kapanıyordu. Vadi boyunca geri çekildikçe önlerinde büyük bir insan selini de sürüklüyorlardı. Çiftçiler, toprak işçileri, zenginler, fakirler, beyazlar, zenciler, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, sağlamlar, hastalar, yaralılar, can çekişenler, hamile kadınlar, o anda doğuranlar, ev eşyası ile biraz yiyecek yüklü öküz arabaları, hepsi Atlanta'ya doğru trenle, atla, arabayla gidiyordu. Geri çekilen ordunun 5 mil önündeki bu insan seli, Yankilerin püskürtüldüğünü ve yurtlarına, yuvalarına dönecekleri haberini almayı umut ederek, Resaca'da, Calhoun'da, Kingston'da kısa süreler konaklıyorlardı. Ne yazık ki güneşli yolda ters yönde yürümek kısmet olmadı ve gitgide evlerinden uzaklaştılar. Güneyli askerler terk edilmiş çiftliklerden, kapısı açık kalmış evlerin önünden geçiyordu. Ölüm yolculuğuna çıkma cesareti gösteremeyen yaşlı kadınlarla birkaç zenci askere su vermek için kuyudan çekilen kovaları getiriyorlar, ölülerinin gömülmesine yardım ediyorlar, yaralıların omuzlarını, başlarını, ayaklarını sarıyorlardı. Bir yıl öncesine kadar bu verimli vadi şimdi terk edilmiş ve harap durumdaydı. Ekinler de kurumak üzereydi. Calhoun'da bir hamle yapan General Johnston, şiddetli ve kanlı çarpışmaların olduğu Adairsville üzerine sonra Cartersville ve buradan da güneye doğru çekildi. Yankee ordusu Dalton'dan bu yana 55 mil ilerlemişti. New Hope Church'te canla başla savaşan Güneyliler yol boyunca siper kazmaya başladılar. Durmadan dinlenmeden halkalar yapıp çevresine zehir ve alev saçan canavarlar gibi mavilere saldırdılar. Vurdular, vuruldular ve yanlarındaki yaralıları geriye taşımaya gerek görmeden çarpışmayı sürdürdüler. New Hope Church'te 11 gün boyunca umutsuzluğun, umutsuzluğun verdiği güçle savaşmaktan bir an olsun duraksamadılar. Bu gözü kapalı yapılan saldırılarda Yankiler büyük kayıplar vererek gerilediler. Güney ordusu da New Hope Church'te büyük kayıplar verdi. Trenler yaralıları Atlanta'ya taşıyordu. Artık Atlanta halkı dehşet içinde kalmıştı. Kente hiçbir zaman bu kadar yaralı gelmemişti. Hastaneler yaralılarla dolup taştığı için dükkanlara serilen yataklara, hatta depolardaki pamuk balyalarının üzerine bile hasta, sakat, yaralı askerler yatırıldı. Oteller, aile pansiyonları, evler hasta ve yaralılarla dolmuştu. Melanie'nin bu perişanlığı görmemesi gerekiyordu. Bu sefalet sahneleri genç kadının bebeğini doğurmasını tehlikeye düşürebilirdi. Bu nedenle Pitti Petal'a eve yaralı getirilmesine karşı çıktı. Ama Pitti'nin karşı koymaları bir yarar sağlamadı. Melanie gittikçe büyüyen karnını saklamak için krinolinin son çemberini bir parça yukarı kaldırdı. Evleri yaralılarla dolmuştu. Askerleri yataklara yatırdılar, yemek pişirdiler, yaralara pansuman yaptılar. Nemli sıcak gecelerde yaralıların iniltilerinden gözlerine bir damla uyku girmedi. Nihayet Atlanta kenti bunalıp kaldı. Yaralıların bir bölümü Macon ve Augusta hastanelerine gönderildiyse de halk büyük bir kısmına bakmaya devam etti. Kötü haberlerle birlikte gelen bu yaralı selinin yanı sıra göçmen dalgası da kenti oturulmaz hale getirdi. Ufuktaki küçük kara bulut giderek büyüdü ve yakında kopacak bir fırtınanın habercisi oldu. Halkın büyük bir bölümü orduya olan inancını yitirmedi. Ama kentin kalburüstü kişilerinde General Joe'ya olan güven kalmamıştı. New Hope Church, Atlanta'dan ancak 35 mil uzaklıktaydı. 3 hafta içinde Güney ordusu 65 mil geri çekilmişti. General askerlerini geri çekerken savaşmayı bilemiyor muydu? Yankilere neden direnilmiyordu? Bu adam deliydi. Hatta deliden de kötüydü. Atlanta'da güven içinde olan yerli muhafız gücünün kıdemlileri ile milisler generalden daha iyi savaşacaklarını söylemeye başladılar. İddialarını kanıtlamak için bezlerin üzerine çizdikleri haritada savaş sırasındaki harekat hatalarını bulmaya çalışıyorlardı. Bazı birlikler dağıtıldığı ve hala geri çekilmek zorunda olduğu için general kentteki bu adamların orduya katılmalarını sağlamak üzere Brown valisine bir yazı gönderdi. Ama devletin üst makamları telaş edilecek bir şey olmadığı görüşünde birleşti. 25 gündür Güney ordusu durmadan, dinlenmeden dövüşmüştü. 70 millik bir mesafede hep savaşmışlar, hep çekilmişlerdi. Şimdi ordu sırtını New Hope Church'e çeviriyordu. Hep aynı olaylar yaşanıyordu. Sıcak, toz, toprak, yorgunluk, açlık, uykusuzluk, kızıl yollar üzerinde bitkin askerler, çamur içinde yürürken çıkan sesler, inlemeler, top, tüfek, gülle sesleri, hüzünlü şarkılar, küfürler, siper kazmak, sipere yatmak, siperden çıkıp geri çekilmek, çarpışmak, savaşmak, savaşmak. New Hope Church ile Big Shanty'nin birlikleri Yankilere karşı yeni bir cephe oluşturup savaştılar. Ovalar masmavi oluncaya kadar vuruştular. Ama her taraf Yanki cesetleriyle ne kadar doluyorsa bir o kadar da yeni Yanki askeri geliyordu. Güneydoğu'daki mavi hatlar sürekli olarak Konfederasyon'un arka bölgelerini, demir yolunu ve Atlanta'yı tehdit eden bir kavis çiziyordu. Big Shanty'de yorgun ve uykusuz askerler küçük Mariette kentinden çok uzakta olmayan Kennesaw dağlarına doğru çekildiler. Bu bölgede 10 millik bir cephe üzerinde yarım daire biçiminde yayıldılar. Dağın sarp yerlerine piyade askerleri siperler kazdılar. Toplarını yüksek yerlere yerleştirdiler. Ağır topları katırların çıkamayacağı yalçın tepelere askerler kan ter içinde kalarak, küfür ederek, bağırıp çağırarak çıkardılar. Postalardan ve yaralılardan korku içinde kalan Atlantalılara güven verici, moral düzeltici haberler geldi. Kennesaw'ın yamaçları zapt edilemezdi. Montepin de aynı yöntemle top ve siperlerle donatılmıştı. Yankiler ihtiyar Joe'nun askerlerini yerlerinden söküp atamayacaklardı. Bu durumda Kuzeyliler için hamle yapmak hemen hemen imkansızdı. Çünkü yalçın tepelere yerleştirilen toplar birkaç millik bir yarım daire içinde bütün yolları atış altında tutabilecekti. Nihayet Atlanta derin bir soluk aldı. Ama Kennesaw dağları kendilerine ancak 22 mildi. Kennesaw'dan ilk yaralılar Atlanta'ya geldiği gün Mrs. Merriweather'ın arabası sabah saat 7'de hiç görünmemiş bir biçimde Pitti Petal'ın evi önünde durdu. Arabayı süren zenci Levi, Scarlett'e hemen hastaneye gitmesini söyledi. Fanny Elsing ile Bonnell hemşire derin bir uykudan henüz uyanmışlar, bu sırada esniyorlardı. Elsinglerin dadısı dizlerinin üzerinde yeni yıkanmış birkaç sepetle Levin'in yanına oturmuş, homurdanıp duruyordu. Scarlett yataktan istemeye istemeye kalktı. Yerli muhafızların balosunda geç vakitlere kadar dans ettiği için henüz yorgunluğunu üzerinden atamamıştı. İçinden Mrs. Merriweather'a, yaralılara ve konfederasyona lanet okudu. Prissy, Scarlett'in hastanede çalışırken giydiği eski elbisesinin düğmelerini iliklemesine yardım etti. Genç kadın acele acele acı mısır yemeği ve tatlı patateslerle kahvaltı yaptıktan sonra aşağı indi, arabada kendisini bekleyen genç kadınların yanına oturdu. Hastalara bakma işi Scarlett'in canını sıkıyordu. Bugün Mrs. Merriweather'a annesinden mektup aldığını, Tara'ya çağrıldığını söyleyecekti. Ama geç kalmıştı. Çünkü elbisesinin kollarını kıvırmış ve geniş bir önlük takmış olan bu becerikli kadın ona ciddi bir biçimde baktı. "Gevezelik istemem Scarlett Hamilton," dedi. "Bugün annenize bir mektup yazıp size ne kadar ihtiyacımız olduğunu bildireceğim. Öyle inanıyorum ki durumumuzu anlayacak ve sizin burada kalmanıza izin verecektir. Şimdi şu önlüğü alın ve hemen Doktor Meade'in yanına gidin. Pansuman için ona yardım edecek biri gerekiyor." Scarlett, "Aman tanrım," diye hayıflandı. Sonra içinden, "İşte benim canımı sıkan da bu ya," dedi. "Annem benim burada kalmamı isteyecek. Oysa ben bu ağır ve pis kokuları uzun süre solumaktan öleceğim. Böyle baskı altında kalmak yerine başkalarına baskı yapmak için ihtiyar bir kadın olmayı öyle istiyorum ki. Hele şu Mrs. Merriweather gibi ihtiyar koca karılara Allah canınızı alsın demeyi öyle isterdim ki." Bu hastaneye, iç bulandırıcı pis kokulara, bitlere, acı feryatlara, yara bere içindeki vücutlara, ortalığın pisliğine artık tahammülü kalmamıştı Scarlett'in. Bir de ordunun geri çekilişi sırasında yaralananlar bir yıl öncekiler kadar çekici değildi. Bunlar genç kadının hiç dikkatini çekmiyorlardı. Scarlett yaralılara, "Cepheden ne haberler getirdiniz bakalım? İhtiyar Joe ne yapıyor şimdi? General ne müthiş bir asker değil mi?" gibi sözlerden başka söyleyecek bir şey bulamıyordu. O ihtiyar Joe'nun müthiş ve kurnaz bir adam olduğunu kabul etmiyordu zaten. Çünkü bu generalin yaptığı tek şey, Yankilerin Georgia'da 88 mil ilerlemelerine fırsat vermek olmuştu. Bu yaralılar genç kadına çalışma zevki vermiyorlardı. Üstelik çoğu tifodan, kangrenden, zatürreden, kan zehirlenmesinden hemen ölüyordu. O gün hava çok sıcaktı ve açık pencerelerden can çekişenlerin son direnişlerini kırmak için bir yığın sinek koğuşlara doluyordu. Gitgide çoğalan acı bağırışlar, pis kokular, öteki koğuşlardan gelen ölüm haberleri Scarlett'in bütün benliğini etkisi altına aldı. Elinde içi kanlı pamuklarla dolu bir küvetle yatakların arasından Doktor Meade'in ardı sıra yürüyordu. Doktorun yanında ayakta durmaktan, bisturi ile kangrenli etleri kesmekten bıkmıştı. Onları kestiği zaman kusmamak için kendini zor tutuyordu. Koğuştan gelen bağırışlara bile zor tahammül edebilen Scarlett'in, şimdi ameliyat sırasındaki feryatlara göğüs germesi gerekiyordu. Ya vücutları parça parça kesilen insanların solgun yüzlerine, umutsuz gözlerine bakabilmek, doktorun, "Dayan çocuğum, bu eli kesmek gerek," demesini duymak, yalvaran gözlerle bakan bu zavallılara acımaktan başka hiçbir şey yapamamak, kloroform azaldığı için ancak çok büyük ameliyatlarda bu sihirli maddenin kullanılmasına karar verilmişti. Scarlett eline iğne battığı zaman duyduğu acıları anımsadıkça bu zavallı askerlerin vücutları bıçakla kesilirken feryat edişlerini haklı buluyordu. Afyon o kadar değerli bir ilaç durumuna gelmişti ki yalnız acı bağırışları kentin öteki ucundan duyulan yaralılara veriliyordu. İyot'ta kinin de kalmamıştı. Öğleye doğru Mrs. Merriweather'ın cahil bir köylünün mektubunu yazmasından yararlanan Scarlett, kan lekeleriyle dolu önlüğünü çıkararak sıvıştı. Genç kadının sinirleri bir hayli gerilmişti. Hastalara bakmak ona bir cezadan farksız geliyordu. Üstelik öğle treniyle yeni bir yaralı kafilesi daha gelecekti. Eğer hastaneden sıvışmazsa, öğle yemeği yemeye fırsat bulamadan akşama kadar çalışacağını biliyordu. Peach sokağını hızlı adımlarla geçtikten sonra derin derin soluk aldı. ne yapacağına karar vermek için bir sokağın köşesinde durdu. Eve dönmeye utanıyordu. Hastaneye dönmek ise hiç olmazdı. Red Butler'ın arabası yanında durduğunda bu kararsızlıklar içindeydi. Butler, genç kadının birçok yeri yamalı, terden ıslanmış önlüğünün örtmediği yerleri kan lekeleriyle dolu eski elbisesini yakasından eteklerine kadar süzdükten sonra ''Sizde bir paçavracı hali var.'' dedi. Yüzbaşının daima kadınların tuvaletindeki eksikleri ya da ihmali yüzlerine çarpmak kabalığını göstermesi Scarlett'i öfkelendirdi. ''Bana sataşmaktan vazgeçiniz. Hemen aşağı inip arabaya binmeme yardım ediniz ve beni kimsenin göremeyeceği bir yere götürünüz. Beni assalar bile hastaneye dönmem artık. Bu savaşı çıkaran ben miyim? Hastanede çalışarak kendimi mahvedemem. Onurlu davanıza ihanet etmeyiniz. Bir kadın bu kadarına dayanamaz. Yardım ediniz de arabaya bineyim. Neresi olursa olsun. Yeter ki beni biraz dolaştırınız.'' Butler yere atladığı zaman Scarlett, kör ve sakat olmayan, yüzü acıyla buruşmamış ve sıtmadan sararmamış, sağlıklı, güçlü bir adamı görmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu düşündü. Üstelik bu adam o kadar şık giyinmişti ki, ceketiyle pantolonu aynı top kumaştan dikilmişti. Elbisesi ne çok dar ne de çok genişti. Üzerine tam oturmuştu. Üstelik çok yeniydi ve yara ya da kıllı bacaklarının göründüğü yırtıkları yoktu. Bu adam için hiç kaygısı yok denebilirdi. Oysa bugünlerde tüm insanlar kaygılı, tasalı, kederli ya da asık yüzlüydüler. Onun güneşten bronzlaşmış yüzünde neşe, güven ve güç kaynağı vardı. Bu haliyle Butler, olağanüstü bir insan görünümündeydi Scarlett için. Ona arabaya binmesi için yardım ederken, bir kadınınki gibi muntazam ve şehvetli olan kırmızı dudaklarında küçük bir gülümseme vardı. Butler da arabaya binip yanına oturduğu zaman onun güçlü kol kaslarının kabardığını hissetti ve onun olağanüstü canlılığı karşısında Scarlett'in tüm vücudu bir sarsıntı geçirdi. Adeta büyülenmiş, belleği altüst olmuş ve biraz da korkmuştu. Gözü onun güçlü omuzlarına takıldığı zaman herhalde ruhu gibi vücudu da serttir diye düşündü. Onun güçlü görünümü bile çok zarifti. Onda güneşte yatan bir panter yumuşaklığı ve avının üzerine atılmaya hazır bir panter çevikliği vardı. Atı harekete geçirmek için bağırdıktan sonra Scarlett'e döndü ve ''Seni gidi küçük yalancı'' dedi. ''Geceyi askerlerle dans etmek, onlara kurdeleler dağıtmak, dava uğrunda can vermek istediğinizi anlatmakla geçirdiniz. Gündüz ise iş bir iki yaralıya pansuman yapmaya, birkaç bit ayıklamaya gelince hemen kaçtınız değil mi? Konuyu değiştiriniz rica ederim. Arabayı biraz daha hızlı sürer misiniz? Mary Vetter'ın babası şu dükkandan çıkıverse vay başıma gelenlere. Beni görür görmez hemen gidip ihtiyar kadına, Mrs. Mary Vetter'a anlatır. Butler atını hafifçe kırbaçladı. Hayvan koşmaya başladı ve kentin tam ortasından geçen demir yolu boyunca hızla gitti. Yaralıları getiren tren henüz gardaydı ve tezkere alanlar kızgın güneş altında yaralıları saman serili arabalara yerleştiriyorlardı. Bu zavallıları gördüğü zaman Scarlett, hastanedeki işini bırakıp kaçtığı için bir vicdan azabı duymadı. Tersine, bu yaralıların feci durumlarını görmediği için kendinde bir teselli duydu. Krinolinini yayıp başlığının bağlarını gevşetirken, ''Bu mendebur hastanedeki işler bana göre değil.'' dedi. Yaralılar ve hastalar eksilmiyor. Gün geçtikçe daha da artıyor. Bütün bunların sorumlusu şu General Johnston. Eğer Yankileri Dalton'da yenseydi... General Yankilere karşı savaşı kazandı cahil çocuk. Eğer askerlerini mevzilerinde tutsaydı, Sherman onu arkasından çevirecek ve ordusunun iki kanadı arasında ezecekti. Böylece Johnston demir yolunun kontrolünü de elinden kaçıracaktı. Oysa General Joe bunun için savaşıyor. Savaş stratejisinden habersiz olan Scarlett, Johnston'ı eleştirmeyi sürdürdü. Başka bir plan uygulayabilir ve bu perişan duruma neden olmazdı. Bana kalırsa bu generalin elinden komutayı almak daha iyi olur. Yankilere karşı direnmesi gerekirken neden geri çekildi? Sizin de ötekilerden bir farkınız yok. İmkansızı gerçekleştiremediği için başı kesilmelidir diye bağırıyorsunuz. Oysa Dalton'da o kurtarıcı İsa olmuştu. Kennesaw dağlarında ise hain Judas olup çıktı. Bütün bunlar 6 hafta içinde meydana geldi. Yine de generalin yeniden İsa olabilmesi için Yankileri 20 mil öteye sürmesi yeterlidir. Ama yavrum sen biliyor musun ki Sherman'ın Johnston'dan 2 kat fazla askeri var? Üstelik Johnston'ın takviye güçlerine ihtiyacı var. Oysa ona ne gönderiliyor? Vali Brown'ın cici beyleri. Ya demek milisler cepheye savaşmaya gönderilecek öyle mi? Muhafız birlikleri de mi gidecek? Ben böyle bir şey işitmedim. Siz nereden biliyorsunuz? Haber bu sabah Millet Gavel treni geldikten sonra kentte çalkalandı. Milisler ve muhafız birlikleri General Johnston'ın ordusunu takviye etmek üzere cepheye gidecekler. Evet, Vali Brown'ın küçük ve değerli yavruları da nihayet barut kokusu soluyacaklar. Doğal olarak bunların çoğu hayret edecek. Çünkü kanlı çarpışmalara katılacaklarını hiç akıllarından geçirmiyorlardı. Vali onlara söz vermişti. Brown, Jeff Lewis'e karşı direndiği ve onları Virginia'ya göndermeyi reddettiği için bu yavrucaklar kendilerini bombalardan, güllelerden, kurşunlardan korunmuş sanıyorlardı. Brown, kendi devletini savunmak için onlara ihtiyacı olduğunu ileri sürüyordu. Ama evlerinin avlularında dövüşmelerinin muhtemel olabileceği kimin aklına gelebilirdi? Çok zalimsiniz. Yerli muhafızlar arasındaki ihtiyarları, gençleri bir düşünün. Demek küçük Phil Mate savaşa gidecek. İhtiyar Meriwether ile Henry Hamilton amca cepheye gönderilecek öyle mi? Meksika savaşındaki çocuklardan ve kıdemlilerden söz etmiyorum. Ama güzel ve yeni üniforma giymekten, parlak kılıç taşımaktan hoşlanan şu Willy Quinan gibi cesur delikanlılardan söz ediyorum. Peki ya siz? Bak küçük hanım, ben bu savaşa ilgi duymuyorum. Ben üniforma da giymiyorum, kılıç da kuşanmıyorum. Konfederasyonun kaderi bana vız gelir. Ben ölüler listesine girmeye hevesli değilim. West Point'teki askerliğim bana hayatımın sonuna kadar yeter. Haydi ihtiyar Joe'nun şansı açık olsun. General Lee ona yardım yapamaz. Çünkü Yankiler onu Virginia'ya doğru çekiyorlar. Bu yüzden Georgia devletinin askerleri onların kullanabilecekleri tek takviye kuvvetidir. General çok yeteneklidir. Daima Yankilerden önce tam yerinde bulunmak için hazırlık yapıyor. Eğer demir yolunu korumak gerekirse yine geri çekilerek çarpışmak zorundadır. Bu sözlerime dikkat et. Yanki ordusu onu dağlardan çıkarmayı başarır ve ovada buraya kadar sürerse işte o zaman kan gövdeyi götürür. Buraya mı diye Scarlett heyecanla bağırdı. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Yankiler buraya kadar sokulamazlar. Kennesaw dağları buradan 22 mil ötededir. Bahse girerim ki. Birden beliren büyük bir kalabalık Scarlett'in dikkatini çekti. Butler yolun sonuna bakın. Şu insan seline. Bunlar asker falan değil. Evet bunlar zenciler. Yoldan büyük bir toz bulutu yükseliyordu. Yüzlerce zencinin ayak sesleri söyledikleri ilahiye karışıyordu.